Selma Lagerlöf. Güneş Tutulması. Seslendiren Akın Altan. Bayır Damlası Dina, Kuş Türkülü Lina, Küçük Bataklı Kaysa, Göktepeli Maya, Pink Karanlıklı Beda, bir de yaşlı askerin yerinin orada oturan yeni evli Elin'le daha birkaç kadının tümü, çevrenin ta en uç kesiminde, Storhoyden dağının aşağısında, yabansı, hiçbir çiftlik sahibinin yerleşmeye aldırış bile etmediği bir bölgede yaşıyorlardı. Birisinin evi kayalık bir arsada, ötekisinin evi bir bataklığın yanı başında, bir üçüncüsünün evi ise tırmanması epeyce güç, dik bir tepenin üstündeydi. Ötekilerin evleri güzel bir rastlantıyla daha iyi bir yerde kurulmuşsalar da, dağa öylesine yakındı ki, sonbaharın güzel havalarında çekilen güneşi Meryem Ana yortusuna dek göremeyeceklerine emin olabilirdiniz. Kadınlardan her biri evine yakın küçük bir toprak parçasında binbir güçlükle patates yetiştirirdi. Gel gelelim, dağın yamacında öyle değişik tür toprak vardı ki, buralarda herhangi bir şey yetiştirmek oldukça yorucuydu. Bazı yerlerde tarladaki taşları hayıklamak gerekiyor, toplanan taşlarla da ineklere ahır yapılıyordu. Bazı yerlerde ise toprağı mezarlar gibi iyice kazıyorlar, bazılarındaysa çuvallarla taşıdıkları toprağı çıplak kayaların üstüne serpiyorlardı. Toprağın verimsiz olmadığı yerlerde, iç içe yetişen deve dikenlerini, yabansı otları söküp atmak için sürgüt savaşmak zorunda kalıyorlardı. Öyle ki tüm patates bahçesinin sanki onların yetiştirilmesi için hazırlandığını sanırdınız. Gün boyunca kadınlar evlerinde yalnız başlarındaydılar. Çünkü her birinin kocasıyla çocukları vardı ve her sabah kocaları işlerine, çocukları ise okula giderlerdi. Yaşlıca kadınların arasında yetişkin oğullarıyla kızları olanlar varsa da yetişkin çocukları Amerika'ya gitmişlerdi. Bazıları ise küçük çocuklarıyla birlikteydiler. Ama çocuklar her zaman yerlerinde durmadıklarından onların varlığıyla yokluğu birdi. Böylesine yalnız olmak bazen onları kahve fincanları başında birlikte olmaya zorluyordu. Bu buluşmalar birlikte olmayı pek özlediklerinden, birbirlerine pek derin bir sevgi duyduklarından değil, başkalarının ne yaptığını öğrenmek merakından, dağın gölgesinde yaşamanın verdiği sıkıntıdan kurtulup, hiç olmazsa ara sıra insanlarla buluşma gereksinmesindendi. Böylelikle içlerini döküyor, Amerika'dan gelen son mektup üstüne konuşuyor, yaratılıştan konuşkan ve şakacı olanlar, Tanrı vergisi bu mutlu hünerlerini kullanma fırsatını buluyorlardı. Bir toplantı düzenlemenin hiçbir güçlüğü yoktu. Her birinin kahve cezveleriyle fincanları vardı elbette. Sağlıcak ineği olmasa bile, herkesin evinde süt de kaymak da bulunurdu. Kurabiyelerle pastacıkları, mandıra arabasını kullanan şoförle, kasabadaki belediye fırınından getirtirler, gezici satıcıların sattığı kahve ve şeker, hemen hemen her evde bulunurdu. İşte böyle bir kahve toplantısı düzenlemek, inanılmayacak denli kolay bir şeydi. Ama tüm güçlük, toplantıya bir neden yakıştırmaktı. Bayır Damlası Dina, Kuş Türkülü Lina, Küçük Bataklı Kaysa, Göktepeli Maya, Fin Karanlıklı Beda, bir de yaşlı yaşlı askerin yerinin orada oturan yeni evli Elin'in tümü, toplantılarını haftanın iş gördükleri günlerinde düzenlememek konusunda söz birliği etmişlerdi. Bir daha geri dönülemeyecek değerli zamanları boş yere harcamak onlara kötü bir ad bırakabilirdi. Kahve toplantılarını pazar günleri ya da kutsal günlerde düzenlemeye diyecek yoktu. O günlerde evli kadınların kocalarıyla çocukları evde olur, böylece tüm aile hep bir arada görülürdü. Hem öyle günlerde isteyen kiliseye gider, isteyen akrabalarını ziyaret eder, bazıları ise büyük bir gönül rahatlığıyla gününü evinde geçirmeyi yeğler. Öyle ki günün kutsal gün olduğu gerçekten anlaşılırdı. Gel gelelim, kadınlardan her biri ellerine geçebilen her fırsatı değerlendirmeye can atardı. Çoğu ad günlerinde bir toplantı düzenlerken, Kimisi bebeğinin ilk diş çıkarmasını ya da ilk adımlarını atmasını büyük olaymış gibi kutsamaya kalkardı. Amerika'dan gönderilen para havalesini alanlar için bu oldukça yerinde bir fırsat sayılırdı. Komşu kadınları yorgan dikmeye yardım etmek ya da tavandaki bir örümceği öldürmek için çağıranlar da yok değildi hani. Her ne olursa olsun, toplantı düzenlemek için bir neden uydurmak işten bile değildi. Kadınlardan biri, günün birinde bu konuda ustalığını göstermişti. Bir toplantı düzenlemek sırası kendisine geldiğinde, uyduracağı nedeni hiç mi hiç bilmiyordu. Kutlayacağı hiçbir şeyi yok sanılıyordu yoksulun. Adı Beda olduğundan, ad gününü bile kutlayamıyordu. Çünkü almanakta Beda adındaki bir azizin günü yoktu. Ailesinden herhangi birisinin ad gününü de kutlayamıyordu. Çünkü sevdiceklerinden her biri mezarlıkta dinlenmeye çekilmişlerdi. Oldukça yaşlı olduğundan altında uyuduğu yorgan da epey eskiceydi. Hayran olduğu bir kediciği vardı yalnızca. Yalan değil, kedisi de kendisiyle birlikte kahve içerdi. Ama bir kedi için toplantı düzenleyebilmek oldukça güçtü. Düşündü, taşındı. Almanağını birkaç kez baştan sona karıştırdı. En sonunda sorununu çözecek çareyi bulabileceğini umuyordu. Krallık sarayından başladı. Burçlar ve yorumlarına geçti. Pazar yerleri ve 1912 posta tarifesini okuduğu halde hiçbir şey bulamadı. Kitabı 7. kez okurken gözleri güneş tutulmalarına takıldı. Okuduğuna göre o yıl, yani 1912 yılının Nisan ayının 17'sinde bir güneş tutulması olacaktı. Güneş tutulması tam öğleyin saat 12'yi 20 dakika geçe başlayacak ve saat 14.40'da sona erecek, güneş yuvarlağının 10'da 9'u görünmez olacaktı. Bunu daha önce de birkaç kez okuduğu halde önemine hiç dikkat etmemişti. Ama şimdi bu olay birdenbire gözünde büyümüştü.
''Günümü buldum artık!''
diye haykırdı. Ne var ki rahatlığı bir iki saniye sürdü sürmedi, yine kara düşüncelere daldı. Acaba öteki kadınlar bu buluşuna gülerler miydi? Sonraki günler almanağını karıştırmaya devam ederken buluşu yine usunu kurcalamaya başladı. Yok yok, bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Düşündüğü gibi, bu dünyada güneşten daha çok sevdiği kimi kimsesi var mıydı hiç? Kulübesinin bulunduğu yerde, güneş ışınları tüm kış boyunca penceresinden içeriye bile giremezdi. İlkbaharda güneşin geri döneceği günleri ise saya saya bitiremezdi. Güneş ona her zaman dostça ve cömertçe davranan, onu yeterince göremediği tek şeydi. Geçmiş yıllarını düşündü. Onları ta içinde duydu. Sonsuz bir serinlikteymiş gibi elleri titriyordu. Aynaya bakıp solgun yüzünü yıkanmış gibi akpak görünce kendisini teneşire uzanmış sandı. Dimdik ve sımsıcak olduğu zamanlar tepeden aşağı dökülen güneş ışınlarını bir insan olarak duyduğu zamanlardı. Canlı cenaze olduğu zamanlar değil. Düşündü, taşındı. Koca bir yıl içinde kutlayacağı günün, dostu güneşin karanlıkla savaştığı, utku dolu bir başarıdan sonra yepyeni ve pırıl pırıl geldiği gün olabileceğinde karar kıldı. Nisan'ın 17. günü pek uzak değildi. Bir toplantıya hazırlanmak için bol bol zamanı vardı. Güneşin tutulacağı gün, Stina, Lina, Kaysa, Maya ve öteki kadınlar, Fink karanlıklı Beda'nın evinde oturmuş, kahvelerini içiyorlardı. İkinci, üçüncü kahvelerini içmişler, tasavvur edilebilecek her şeyi üstüne gevezelik etmişlerdi. Tek şey, anlayamadıkları tek şey, Beda'nın o gün neyin uğruna bir toplantı düzenlediğiydi. Güneş tutulmak üzereydi. Ama onların buna aldırış ettikleri yoktu. Bir an, gökyüzü karanlıkça bir griliğe dönüştüğü zaman, tüm doğa, kurşundan bir örtünün altına bürünürken, kıyamet gününün davullarının, hüküm gününün ağlayışlarının sesine benzeyen gürültüyle bir yel esti. İşte tam o sırada durup biraz korkar gibi oldular. Ama yine de bir fincan kahve almaktan geri kalmadılar ve duydukları korku gelip geçti. Güneş tutulması sona erince, gökyüzünde öylesine pırıl pırıl ve mutlu duran güneş, tüm bir yıl hiç böylesine parlamamış gibi geldi onlara. Tam o sırada, yaşlı Beda pencereye yaklaşarak durdu, ellerini kavuşturdu. Güneş ışınlarıyla aydınlanan doğaya bakarak, titrek bir sesle türkü söylemeye başladı.
Yükseliyor yine parlak güneşin. Teşekkürler sana Tanrım. Umutla, mertlikle, taze güçle söylüyorum bir sevinç türküsü.
Zayıf ve saydam yaşlı Beda, pencerenin ışığında durarak türküsünü söylerken, güneş ışınları sanki ona canını, gücünü, renklerini vermek istercesine çevresinde oynaşıyordu. Türküsünü söyleyip bitirince, dönüp konuklarına özür dilermiş gibi baktı.
Görüyorsunuz,
dedi.
Güneşten daha iyi bir dostum yok. Toplantımı güneşin tutulduğu gün yapmak istedim. Bir araya gelip, karanlıktan kurtulduğumuz an onu kutsamayı diledim.
Konukları, Beda'nın niye böyle bir günde toplantı düzenlediğini anlıyorlardı artık. Yürekler burkulmuştu. Hemen güneş üstüne konuşmaya başladılar.
Zengine de, yoksula da eli açıktır güneşin. Bir kış günü pencereden sızıp içeriye girince, ocakta yanan ateşler değin rahatlatır kişiyi. Onun gülümseyen yüzü, yaşamı yaşanmaya değer kılar. Dertleri, sıkıntıları unutturur.
Toplantıdan sonra kadınlar evlerine mutlu ve memnun döndüler. Güneş gibi iyi, sadık bir dostları olduğundan, öylesine gönlü yüce, öylesine kıvançlıydılar ki. Son.